Ayrım 17. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 196. 2. Ütopya'daki ekonomi eleştirisi. More ekonomi teorileri ileri sürmemişti. Bunun vakti henüz gelmemişti. Ama döneminin ekonomik ilişkilerini ne kadar net bir şekilde gözlemlediğini ve modern sosyalizmin temellerinden birini oluşturan, insanın içinde yaşadığı maddi ilişkilerin bir ürünü olduğuna dair önemli ilkeyi, ne kadar seçik idrak ettiğini, bir sınıfın sadece ekonomik ilişkilerde yapılacak uygun bir değişiklikle kalkındırılabileceğini Ütopyasında kanıtlamıştır. Ve kitabın eleştiriler bölümü, kimi noktalarda güncelliğin tüm çekiciliğini bugün hala korumaktadır. More'un ekonomiyle ilgili öngörüsünü, atılganlığını ve aynı zamanda lütufkarlığını kendi sözlerinden daha iyi bir biçimde karakterize edemeyiz. Ütopya'nın birinci kitabından İngiltere'nin ekonomik durumunu canlı bir şekilde betimleyen bir bölümü aktarmak istiyoruz. Bu bölüm, Kardinal Morton'daki sahnenin bir epizodunu oluşturuyor. Daha önce bu epizod içinde yer alan More'un kiliseyle ilgili görüş açısı için tipik açıklamalarını bir önceki bölümün 3. faslında aktarmıştık. Raphael Hathaway İngiltere'ye Kardinal Morton'u ziyarete geldiği zaman başından geçenleri anlatır. Bir rastlantı beni bu bilgin din adamının sofrasında yasa bilgisiyle ün salmış laik bir aydın kişiyle karşılaştırdı. Bu adam bilmem nasıl hırsızlara karşı yasanın gösterdiği sertliği övmeye başladı. Hırsızların nasıl onar yirmişer şurada burada dar ağaçlarına asıldığını sevine sevine anlatıyordu. Böyleyken ne iştir anlamıyorum dedi. Sadece birkaç hırsız asılmaktan paçasını zor kurtardığı halde bugün İngiltere'de yine de hırsızlardan geçilmiyor. Kardinalin evindeki söz özgürlüğünden yararlanarak dedim ki, bu sizi hiç şaşırtmamalı. Ölüm cezası böylesi durumlarda hem haksız hem yararsızdır. Öldürmek hırsızlığı cezalandırmak için çok ağır, hırsızlığı önlemek içinse çok hafif bir cezadır. Her çalan ölümü hak etmedikten başka, açlıktan ölmemek için çalan adama en korkunç işkenceleri de yapsanız yine çalar. Bu konuda İngiltere'nin ve daha birçok memleketlerin adaleti, öğrencileri yetiştirecek yerde döven kötü öğretmenlere benziyor. Hırsızlara en ağır cezaları verecek yerde toplumun bütün üyelerine yaşama olanaklarını sağlasanız ve kimse kellesi bağısına çalmak zorunda kalmasa daha iyi olmaz mı? Toplum bunu düşünmüş dedi yasacı. Zanaat da, tarım da halka birçok geçim yolları sağlamış. Ama öyle insanlar var ki çalışmaktansa adam soymayı daha akıllıca buluyorlar. İşte bunu söylemenizi bekliyordum dedim. Size iç ve dış savaşlardan, eli ayağı sakat dönenlerden söz etmeyeceğim. Ama sorarım size, kaç asker Cornwall ve Fransa savaşlarından kral ve yurt uğruna neler yitirmedi? Göz, kol, bacak nelerinden olmadı? Bu zavallıların artık eski zanaatlarını yapacak halleri yoktu. Yeni bir zanaata geçmeye de yaşları elverişli değildi artık. Bırakalım bunları, savaş her zaman olmaz diyelim. Her gün gözlerimizin önünde olup bitenlere bakalım. Halkın yoksulluğa düşmesinin baş nedeni aristokratların çokluğudur. Bu yararsız, bu bal vermez arılar başkalarının alın teriyle geçinmekte, topraklarında çalışanları daha fazla kazanmak için derisine kadar yüzmekte. Bunun dışında başka gelir kaynağı bilmemektedirler. Ama iş keyif için para harcamaya geldi mi, bu adamların yapmayacağı delilik yoktur. Bu uğurda varlarını yoklarını havaya savurup dilenciliğe kadar düşerler. Üstelik kendileriyle birlikte başka işlerde hayatlarını kazanamayacak bir sürü aylak uşaklarını da yoksulluğa sürüklerler. Uşaklar hastalanır ya da efendileri ölecek olursa kapı dışarı edilirler. Çünkü aristokratlar boş oturan uşakları besler ama hasta uşakları beslemezler. Çok kez de mirasçı babasının beslediği uşakları besleyecek durumda olmazlar. Bütün bu insanlar çalmak cesaretini göstermezlerse açlıktan ölmeye katlanmak zorundadırlar. Başka ne yapabilirler? İş aramaktan sağladıkları da sırtlarındaki elbiseler de yıpranır. Sapsarı suratlar ve yırtık pırtık elbiselerle zenginlere başvurdukları zaman kimse yüzlerine bakmaz. Köylüler bile iş vermez onlara. Onlar da bilir ki keyifler, cümbüşler içinde yaşamış, kılıç kalkan kullanmaya, halka yukarıdan bakmaya alışmış bir adam, kolay kolay kazma kürek kullanmaya, boğaz tokluğuna, yoksul bir çiftçinin hizmetinde çalışmaya alışamaz. Bu sözlerime şöyle karşılık verdi yasacı. İşte devlet asıl böylesi insanları beslemeye ve çoğaltmaya çalışmalı. Böyleleri işçilerden, çiftçilerden çok daha yürekli, çok daha zevkli insanlardır. Yürekçe de, kafaca da onlar güçlüdür. Savaş oldu mu ordu öyleleriyle kurulur ancak. Öyleyse dedim, size göre hırsızlar ne kadar çoğalırsa ordular da o kadar şanlı, şerefli, başarılı olur. Bu aylaklar tükenmez bir asker kaynağı demek sizce. Gerçekten de hırsızlar hiç kötü asker olmuyorlar. Üstelik askerler de hırsızlıktan hiç de çekinmezler. Her iki meslek arasında çok benzerlikler vardır. Ne yazık ki bu toplum yarası yalnız İngiltere'yi değil, bütün ulusları kemirmektedir. Fransa daha belalı bir salgının pençesindedir. Memleketi baştan başa devletin parayla tuttuğu, alaylara ayırdığı sayısız sürüler sarmış, kuşatmıştır. Barış zamanında hem de, kısa bir süre duraklamalara barış denebilirse. Bu berbat sistemi kuranlar, sizde sürü sürü aylak uşaklar besleyenlerle aynı kafadalar. Bu korkak ve kuşkulu politikacılara göre devletin güvenliği hep silah altında tutulacak büyük, zorlu, savaş görmüş kimselerden kurulu bir orduya bağlıdır. Halk arasından toplanacak askerlere güvenmezler. Savaşları da neredeyse askerin görgüsü artsın diye yaparlar. Sallust'un dediği gibi bu koca insan mezbahasında askerin yüreği ya da eli barış yüzünden yumuşamasın diye. Fransa bu yırtıcı hayvanları beslemenin ne tehlikeli bir şey olduğunu başına gelenlerle öğreniyor. Oysa Romalıların, Kartacalıların, daha nice eski ulusların tarihine bir göz atsa yeterdi. Hep ayakta duran bunca ordular ne işine yarardı Fransa'nın? Toprakları talan edildi, şehirleri yıkıldı, imparatorlukları battı. O neredeyse beşikten yetiştirme askerler bir işe de yarasalardı bari. Usta Fransız askerleri, derleme İngiliz askerleriyle birkaç kez karşılaştılar. Ne sonuç aldıkları üstünde durmayacağım, çünkü beni dinleyenlere hoş görünmek istediğim sanılabilir. Gelelim sizin uşak askerlere. Bunlar işçi ve çiftçilerden daha cesur, daha gürbüz olur diyorsunuz. Yoksulluk yüzünden bedence ve ruhça iyice çökmüş olanlar dışında, işçi ve çiftçileri aylak bir uşağın yıldıracağını hiç sanmıyorum. Uşaklar daha iri yarı, daha gürbüz olabilirler. Çünkü zenginler çürütecekleri insanları öyleleri arasından seçerler. Ama bu sağlam, bu yakışıklı delikanlıların aylaklık içinde uyuşmaları, kadın işlerinde yumuşamaları yazık değil mi? Onları şerefli bir zanaata sokup, ellerinin emeğiyle yaşamaya alıştırıp, çalışkan ve yararlı kişiler arasına katmak daha doğru olmaz mı? Neresinden bakarsak bakalım, bu aylak uşak sürülerinin memlekete bir yarar getirebileceğini sanmıyorum. Savaşta bile işe yaramazlar. Kaldı ki savaşı önlemek de her zaman elinizdedir. Üstelik bu sürüler barış zamanında da baş belasıdır. Oysa insan savaştan önce barışa önem vermeli, barış üstünde kafa yormalı. Soylular sınıfı ve uşak takımı sizi kaygılandıran çapulculukların tek nedenleri değildir. Yalnız sizin adaya özgü bir bela daha var başınızda. Nedir o diye sordu kardinal. Bütün İngiltere'yi saran koyun sürüleri. Başka yerlerde o kadar tatlı, o kadar tok gözlü olan bu hayvanlar sizin memleketinizde öyle aç gözlü, öyle doymak bilmez olmuşlar ki insanları bile yiyorlar, kırları, köyleri, evleri silip süpürüyorlar. Gerçekten en ince, en değerli yünü çıkaran krallığınızın her yanında soylular, zenginler, hatta pek sayın rahipler bile toprak için birbirine giriyorlar. Bu zavallılara iratları, türlü kazançları, toprak gelirleri yetmiyor. İşsiz, güçsüz oturup keyif çatmak, devlete bir yarar getirmeden halkın sırtından geçinmek gözlerini doyurmuyor adamların. Geniş tarım topraklarını boşaltıp otlak yapıyorlar. Evleri yıkıp kiliseyi bırakıyorlar. Yalnız onu da ağıl olarak kullanıyorlar. En çok oturulan, en çok işlenen yerleri çöle çeviriyorlar. Ormanlara, parklara, av hayvanlarına ayırdığınız yerler yetmiyormuş gibi. Böyle doymak bilmez cimrinin biri, binlerce dönümlük yeri kuşatıveriyor. İçindeki namuslu çiftçileri evlerinden çıkarıyor. Kimini yalan dolanla, kimini zorla, kimini de türlü yollardan tedirgin edip yerlerini satmak zorunda bırakarak. Doyuracak Karınları paralarından çok fazla olan bu köylüler, tarım çok kol isteyen bir iştir çünkü, çoluk çocukları, dulları, yetimleri, ana babaları ve torunlarıyla yollara düşerler. Doğdukları evden, karınlarını doyuran topraktan ağlayarak uzaklaşır zavallılar ve barınacak yer bulamazlar. O zaman kapkacaklarını, pılılarını, pırtılarını yok pahasına satarlar. Onlar da bitince ne kalır yapılacak? Çalmak ve Tanrı buyruğuyla asılmak. Yoksulluklarını dilencilikle sürdürmek isteyenler de çıkabilir. Onları da serseri diye yakalayıp zindana atıverirler. Oysa nedir suçları bu insanların? Çalışmaya can attıkları halde kendilerine iş verecek kimseyi bulamamak. Hem hangi işe girebilirler zaten? Topraktan başka şeyden anlamazlar ki. Ekim biçim olmayan yerde iş yoktur onlara. Eskiden yüzlerce kolun çalıştığı topraklarda koyunları otlatmaya bir tek çoban yeter. Bu kötü yolun bir başka sonucu da birçok yiyecek fiyatlarının artmasıdır. Bununla da kalsa iyi. Otlaklar çoğaldıktan sonra korkunç bir salgın sürülerle koyunu öldürüverdi. Tanrı sanki böylece sömürgenlerinizin doymaz pintiliğini cezalandırmak istemiş. Keşke bu belayı koyunların değil, kendilerinin başına indirseydi. Bunca sürü yok olunca yün fiyatları öyle yükseldi ki en yoksul dokumacılar yün satıp alamaz oldular. Alın size bir sürü işsiz daha. Gerçi koyun sayısı pek çabuk artar ama fiyatları yine de düşmez. Çünkü satıcılar azalmıştır. Yün ticareti birkaç zengin fırsatçının eline geçmiştir. Onlar da satmakta acele etmez. Büyük kazanç olmadıkça satmazlar yünleri. Aynı sebeple başka hayvan fiyatları da arttı. Hem daha da fazla. Çünkü sütçülük, yağcılık, tarım yapılmayınca bu işlerde kullanılan hayvanlar hiç yetiştirilmez oldu. Büyük beyleriniz koyunlara verdikleri önemi öküze, ineğe vermiyorlar tabii. Uzak yerlerden bir deri bir kemik kalmış hayvanları çok ucuza satın alıyorlar. Otlaklarında besleyip ateş pahasına satıyorlar. Korkarım İngiltere'nin daha çok çekeceği var bu yürekler acısı yolsuzluklar yüzünden. Şimdiye kadar hayvan besleyiciler fiyatları yalnız sattıkları yerde yükseltebildiler. Ama satın aldıkları yerde hayvan azalma ve çoğalmalarına vakit bırakılmazsa İngiltere'nin hayvan sayısı farkına varılmadan azalır ve memleket korkunç bir kıtlığa düşer sonunda. Böylece bir avuç vicdansızın cimriliği yüzünden adanıza zenginlik getirmesi gereken şey yoksulluk getiriyor. Usulca duyulan darlık herkesi masraflarını kısmaya ve hizmetçisine yol vermeye zorluyor. Kapı dışarı edilenler nereye gidiyorlar? Dilenmeye ya da çalabilirlerse çalmaya. Bu yoksulluk nedenlerine gösteriş için çılgınca harcanan paralar da ekleniyor. Uşaklar, işçiler, köylüler, hemen bütün sınıflar yiyeceklerinde görülmedik bir lükse kaçıyorlar. Bir de o fuhuş yerleri, ayyaşlık, cümbüş ve türlü kumar yuvaları. Buralara dadananlar bütün paralarını kaptırır ve kayıplarını kapamak için hırsızlık yoluna girerler. Adanızı bu toplum vebalarından, bu suç ve yoksulluk tohumlarından kurtarın. Öyle yasalar çıkarın ki köyleri, çiftlikleri yıkan beyler ya hepsini yeniden yapmak ya da toprağa yeniden çiftlik kuracak insanlara bırakmak zorunda kalsınlar. Zenginlerin cimri bencilliğini frenleyin. Sömürme, tekel kurma hakkını alın ellerinden. Aylak insan bırakmayın memleketinizde. Tarımı büyük ölçüde geliştirin. Yün işlikleri ve daha başka üretim kolları yaratın. Yoksulluk yüzünden bugüne dek hırsızlık, serserilik ya da uşaklık eden, aşağı yukarı aynı kaderi paylaşan bir sürü insan oralara gidip yararlı bir çalışma yoluna girsin. Bütün bu anlattığım dertlere çare bulamazsanız, adaletinizle övünmeyin. İnsafsızca, budalaca yalan söylemiş olursunuz. Milyonlarca çocuğu bozucu, körletici bir eğitimin pençesinde bırakıyorsunuz. Erdem çiçekleri açabilecek bu körpe fidanlar gözlerinizin önünde kurtlanıyor. Büyüyüp suç işledikleri zaman, yani içlerine çocukluktan giren kötülük tohumları acı meyvelerini verdiği zaman ölüm cezasına çarptırıyorsunuz onları. Sizin yaptığınız nedir biliyor musunuz? Asma zevkini tadabilmek için hırsızlar yaratmak. Moore, kahramanı Raphael Hathaway'in ağzından döneminin ekonomik alandaki uygunsuzluğunu sert bir biçimde eleştirdikten sonra en iyi ceza sisteminin incelenişine geçer. İğrenç idam cezası yasasına karşılık hırsızların cezalandırılması için dar ağacını da hapishaneyi de değil zorunlu çalışmayı önerir. O günlerde duyulmamış bir hoşgörü. Bu açıklamalardan sonra önemli bir kısmını ikinci bölümün son faslında aktardığımız politik durumun eleştirisi gelir. Bu sefalet, bu uygunsuzluk ortadan nasıl kaldırılacaktır? Şimdi sevgili dostum Morus, içimi açıp en mahrem düşüncelerimi söyleyeceğim. Malın, mülkün kişisel bir hak olduğu, her şeyin parayla ölçüldüğü bir yerde toplumsal adalet ve rahatlık hiçbir zaman gerçekleşemez. Ama siz aslan payını kötülere bırakan bir toplumda doğru bir yan bulursanız, büyük çoğunluk yoksulluk içinde kıvranırken, doymak bilmez bir avuç insana memleketin bütün zenginliklerini sömürten bir devlet mutlu olabilir derseniz o başka. Ütopya'nın kurumlarını başka uluslarınkiyle karşılaştırınca, bir taraftaki bilgeliğe ve insanlığa hayran olmaktan, öbür taraftaki akılsızlığa ve barbarlığa vahlanmaktan kendimi alamıyorum. Ütopya'da yasalar sayıca çok azdır. Yönetim bütün yurttaşları aynı ölçüde yararlandırır. Herkes değerinin karşılığını görür. Ortak zenginlik öyle eşitçe dağıtılır ki herkes bütün yaşama kolaylıklarına bol bol kavuşur. Başka her yerde senin benim ilkesiyle karmaşık olduğu kadar da kötülüğe elverişli bir toplum düzeni kurulmuştur. Binlerce yasa çıkarılır, yine de ne herkes ev sahibi olur, ne kimsenin mülkü korunabilir, ne de başkasınınkinden kolayca ayrılabilir. Her gün sürüyle açılan ve bir türlü bitmek bilmeyen davalara bakın. Bunları düşünürken Eflatun'a candan hak veriyorum ve mülk ortaklığını istemeyen uluslara yasa hazırlamaya yanaşmamış olması beni hiç de şaşırtmıyor. Bu büyük dahi çok önceden görmüş ki insanları mutluluğa ulaştırmanın tek yolu eşitlik ilkesini uygulamaktır. Oysa mülkün tek elde ve mutlak olduğu bir devlette eşitlik kurulamaz sanırım. Çünkü orada herkes türlü yollarla kazanabildiği kadar kazanmakta haklı görür kendini. Ve ulusun zenginliği ne kadar büyük olursa olsun önünde sonunda başkalarının yoksulluğuna göz yumacak küçük bir azınlığın eline geçer. Çok kez zenginin mutluluğuna ermek daha çok yoksulun hakkıdır. Cimri, ahlaksız, yararsız nice zenginler yok mu? Buna karşılık dürüst, kendi halinde, zanaatı ve durmadan çalışmasıyla devlete yarar görmeden yararlı olan sayısız yoksullar var. İşte bütün bunlar beni kesin olarak şu inanca götürdü ki, mülk sahipliğini ortadan kaldırmak, memleketin zenginliğini eşitçe, doğrulukla dağıtabilmenin ve insanlığı mutluluğa kavuşturmanın biricik yoludur. Mülkiyet hakkı, toplumsal yapının temeli oldukça en kalabalık ve en işe yarar sınıf, yoksulluk, açlık, umutsuzluk içinde yaşayacaktır. Kötülüğü hafifletecek çareler bilmiyor değilim ama bunlar hastalığı iyi edemeyecek ilaçlardır. Örneğin şunlar: bir kişinin elde edebileceği toprağı ve parayı sınırlandırmak, zorbalığa ve bozgunculuğa karşı sert yasalar koymak, yükselme tutkusu ve entrikaları kötüleyip cezalandırmak, devlet görevlerini parayla satmamak. Ben de Rafael'e dedim ki, sizin düşüncelerinize katılmak şöyle dursun, bence tam tersine mülk ortaklığını uygulayan memleket dünyanın en yoksul memleketi olacaktır. Halkın yiyecek ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaksınız? Herkes işten kaçacak ve başkasının emeğiyle geçinecek. Yoksulluk tembelleri işe sürse bile yasa herkesin hakkını başkalarına karşı korumayacağı için durmadan baş kaldıranlar olacak ve sizin devlette kan gövdeyi götürecek. Kargaşalığın önünü nasıl geçeceksiniz? Memurlarınızın sözde bir üstünlüğü olacak sadece. Korku, saygı veren şeyi almış olacaksınız üstlerinden. Kimseyi kimseden üstün saymayan bu hep bir sıradan insanların nasıl bir devleti olabileceğini düşünemiyorum bile. Böyle düşünmenize şaşmıyorum dedi Rafael. Hayal gücünüz böyle bir devleti tasarlamaya yetmiyor ya da yanlış tasarlıyor onu. Ben Ütopya'da 5 yıl yaşadım ve bu yeni dünyayı eskisine haber vermek için ayrıldım oradan. Siz de oraya gitmiş, orada nasıl yaşandığını görmüş olsaydınız, dünyanın hiçbir yerinde daha düzenli bir yer olmadığını söylerdiniz benim gibi. Böylece Moore'un ideal toplumunu betimlemeye geçmek için gerekli irtibat noktası belirtilmiş oluyor. 17. ayrımın sonu, sayfa 204.